Ayrım 11. Türkan, Ayşe Kulin, sayfa 213. Çıktım açık alanına girdiğim her savaştan. Çalkantılı lise yıllarından sonra nihayet çocuklarım yüksek okullarına başlamışlardı. Çağlayan ikincilikle kazandığı tatbiki güzel sanatların grafik bölümünde, Çınar tıpta okuyordu. Her sabah oturduğumuz Ortaklar Caddesi'nden aşağı iniyorlar, biri Beşiktaş'taki okuluna, diğeri Çapa'ya gidiyordu. Terörün en ağır olduğu 70'li yılların sonundaydık. Öğrenciler, devrimciler ve ülkücüler olarak ikiye ayrılmış, fakültelerde, yurtlarda ve sokaklarda birbirleriyle didişiyorlardı. Caddelerden geçen otobüsler taranıyor, kahvehaneler kurşunlanıyor, vitrin camları aşağı indiriliyor, öğrenci olsun olmasın insanlar politik görüşleri nedeniyle öldürülüyor, dövülüyorlardı. Bazıları da serseri kurşunların hedefi oluyorlar, Kimburdu'ya gidiyorlardı. Hemen hemen her 10 günde bir sokak çatışmalarında ölen öğrencilerin cenazeleri sokaklardan geçiriliyor, öğrenciler bu cenaze yürüyüşlerine katılmaya mecbur ediliyor, katılmayanlara zor kullanılıyordu. Üniversitelerde ders vermek ve ders görmek imkansız hale gelmişti. Artık ne eğitim yapılabiliyordu ne de can güvenliği sağlanıyordu. Çok daha ağır darbelere maruz kalanlar vardı ama bizim küçük ailemize terörden nasibini alıyordu. Çınar örneğin okula giderken yol boyunca sık sık ülkücüler tarafından çevrilip tehdit ediliyordu. Devrimcilerin tehditleri de cabasıydı. Bir öğrencinin siyasi tutumlardan bağımsız kalabilmesi bile tehlikeliydi. Çünkü tarafsız olmanın da cezası ağırdı. Çınar'a dersleri zaten zor geliyor, nereden seçtim bu fakülteyi diye söylenip duruyordu. Bir de ortam böyle olunca oğlumun tahsili yarım bırakmasından ödüm patlamaya başlamıştı. Çağlayan'ın da durumu değişik değildi. Tam 12 Eylül öncesi Çağlayan'a okuldan Ihlamur'dan Beşiktaş'a giden yolda fotoğraflar çekmesini gerektiren bir ödev vermişlerdi. Çocuk bir iki arkadaşıyla birlikte fotoğraf çekerken polisler gelmiş, hepsini dertop edip karakola götürmüşlerdi. Polisi onların öğrenci olduklarını, gizli film çekmediklerini, bir art niyetleri olmadığını ikna etmek için akla karayı seçmiştik. Bir başka seferde çocuklarla birlikte benim arabaya tıkışmış, Bomonti'nin arka sokaklarında oturan bir arkadaşımıza yemeğe gidiyorduk. Arabayı durdurdular. İçinden uzunca saçlı iki genç adamın indiğini görünce uzun uzadıya sorgu sual ettiler. Kimdik, ne iş yapıyorduk, nereye gidiyorduk, niçin evimizde yemek yemiyor, sokaklarda geziyorduk. Sonra ikna olup bırakmışlardı. Bir başka anımız daha var ki çok komiktir. Çağlayan cep harçlığını çıkarmak için dayılarının atölyesinde gece vardiyasında çalışıyordu. Güneş battıktan sonra yollar hele de gençler için hiç de tekin olmadığından akşamları onu işe ben bırakıyordum. Bir gece yine benim arabayla yola koyulduk. Tam Tekel Fabrikası'nın yanından dönüp caddeye çıkacağız. Baktım bir polis aracı yanlamasına durmuş, yolu kapatmış, geçit vermiyor. Hemen geri vitesi takıp geri gittim. Bir sonraki yola sapıp oradan çıkacağım ana caddeye. Sokağa girer girmez sağdan soldan, önden arkadan polis arabaları bizi sardı. Siren seslerinden kulaklarımız sağır olacak. Arabalardan fırlayan bir sürü silahlı adam tarafından ablukaya alındık. Bir tanesi koca uzun silahını benim pencereme, kafama doğrultmuş. Penceremi indirdim, gayet sakin. Hayrola arkadaşlar, bir kaza falan mı oldu? Doktora mı ihtiyacınız var dedim. Niye kaçtınız? Nereye kaçtık? Geri geri kaçtınız. Polis bey oğlum, niye kaçayım? Yolu kapatmış olduğunuzu görünce diğer yola girmek için geri gittim. İşim gücüm var, bırakın da geçeyim dedim. Ama yanımda oturan kot pantolonlu genç çocuğun bir solcu öğrenci olma ihtimali vardı onların gözünde. Bu badireyi de atlattıktan sonra yalvarmıştım Çağlayan'a. Şu saçlarını kestir. Hitler usulü kafana yapıştırarak tara da yollarda polis seni toplamasın diye. Uzun saçlı, sakallı veya bıyıklı öğrenci olmak kolay değildi o yıllarda. Sadece üniversitelerde öğrenci veya hoca olmak değil, sıradan vatandaş olmak bile kolay değildi artık. Besbelli ki yeni bir darbeye doğru dolu dizgin gitmekteydik. İşte o günlerin birinde Çağlayan'la Çınar'ı karşıma aldım. Çocuklar, çok zor günlerden geçiyoruz dedim. Her ikinizin de birer odası var. Eğer yurtlarda sıkıntı çeken, kalacak yeri olmayan, güç durumda olan arkadaşlarınız varsa getirin bizimle kalsınlar. Bu zor günlerde çocuklara bir hayrımız dokunsun. Ertesi gün her biri yanında ikişer arkadaşıyla gelmez mi? Bizim aile bir anda 3 kişiden 7 kişiye yükseldi. Kalabalık ve neşeli bir aile oluverdik. Çocuklar o terör günlerinde evimizde güven içinde yaşadılar. O kötü günler geçtikten, sokakların, yurtların durumu düzeldikten, hatta biz Arnavutköy'deki evimize taşındıktan sonra bile bu çocuklara gidin demedim. Hepsi fakültelerinden mezun olana kadar bizimle birlikte kaldılar. Sabahları Çınar'ı ve arkadaşlarını arabaya doldururdum, hep birlikte Çapa'ya giderdik. Akşamları yine hep birlikte çarşıya çıkar, alışverişimizi yapar, eve gelir, beraberce yemeğimizi hazırlardık. Bazen oğlanların bizim evde kalmayan arkadaşları da katılırdı yemeğe. Bulaşıkları yine hep birlikte kaldırırdık. Evimize kalan çocukların kendi çamaşırlarını yıkamaları ve odalarını temizlemeleri şarttı. Gün olur, ev işlerini bile bölüşürdük. Arnavutköy'deki evimize taşındığımızda önceleri kaloriferimiz yoktu. Mutfakta, kuzineyle ısınan alanda yemeğimizi yer, kitaplarımızı okur ama buz gibi odalarda yatardık. Bu tür zorluklardan ne ben ne de onlar gocunurdu. Mutlu kocaman bir aile olmuştuk. Bazen benim arabaya haddinden fazla kişiyle biner, yine başımıza dert alırdık. Bizim evde en çok Çınar'ın tıbbiyeye giden arkadaşları kalırdı. Bir akşam işlerinden biri askere yolcu edilecekti. Otobüs terminaline ben götürecektim çocuğu. Otobüste geç saatte kalkıyor. Oğlanların çoğu yatmış. Evden çıkarken gürültüyü duyup uyandılar. Asker yolcu ediyoruz ya, illa onlar da gelmek istediler. Ama hazırlanacak vakit yok. Kiminde pijama pantolonu, üstünde atlet, kiminde şort atlet. Doluştular arabaya. Arabanın arkası tıklım tıkış delikanlı dolu. Yanında Çınar oturuyor, yola düzüldük. Bu sefer terör şüphesinden değil, arabanın doluluğundan durdurulduk. Hepimizi indirdiler. Terlikli, atletli, yarı giyinik gençleri teker teker döküyorlar arabadan. Direksiyonda doktor olduğunu iddia eden bir kadın. Polis torpido gözünü açıp elini içeri uzattı ve dehşetle geri çekti. Ne var orada diye sordu. Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Elime dikenli bir şey battı. Birden hatırladım. Bizim cüzdanlılar bana küçük boncukları iğnelerle birbirine geçirerek bir top yapmışlardı. Ben de onu arabamın aynasına asmıştım. Ucundaki ip kopunca torpido gözüne koymuş, orada unutmuşum. Adamın eline topun iğneleri batınca topu el bombası zannetmişti. Gülmekten konuşamıyorum. Çocuk orduya teslim olmaya gidiyor. Otobüsünü kaçırırsa ceza yer. Ne olur bırakın diye yalvarıyorum. Benim çocuk dediğim polisin gözünde koca bir adam. Polisler bazen benimle ne yapacaklarını şaşırırlardı böyle. Çağlayan ve Çınar'ın dışında başka çocuklarım da oldu böylece. Her birini çok sevdim. Fakat son zamanlarda kendi çocuklarım bu işleri abarttığımı söyleyip şikayetçi oldular. Belki de biraz abartmıştım. Çocukların kendi arkadaşlarının yanı sıra bir lepralının çocuk felci geçirmiş oğlunu okula kolayca gidebilsin diye, bir üniversite öğrencisinin sokakta kalmasın diye, İdil projesi kapsamında okuttuğum dünya akıllısı Vahap'ın bir yaş büyük ablasında Vahap sıla hasreti çekmesin diye eve sokunca benim oğlanların tepesi atmıştı. Bu kalabalıkta sere serpe uzanacak yer bulamayan bubu da kızmıştı bana, ama onun Allah'tan şikayet dillendirecek dili yoktu. Bunca erkek çocuğun yanında bir de kızım oldu 70'li yılların içinde, Ayşe Yüksel. O benim sadece hemşirem değil, tıpkı sultan gibi kızım, arkadaşım, dert ortağımdı. Ayrıca ben gittikten sonra lepralılarımı teslim edeceğim kişiydi. Benden sonra bayrağı o taşıyacaktı. Ayşe benim için çok özeldi, ama başka hemşirelerimin de hakkını yememeliyim. Tülay Çakıner hemşire vardı, ilk doğu taramasına birlikte çıktığımız. Müthiş çalışkan, üretken bir insandı. Kendini çok iyi geliştirdi. Hemşirelere benim büyük saygım vardır. Onlar sağlık sisteminin en önemli taşlarından biridir. Hasta onların eline bırakılır. Hemşire hastayı devraldı mı her şeyle ilgilenmek zorundadır. Ateşi, nabzı, tansiyonu, İdrar ve dışkı durumunu doktora hemşireler bildirir. Benim hiçbir zaman beceremediğim gibi bembeyaz çarşafları jilet gibi dümdüz ederler. Hastanın ilaçlarını içirir, enjeksiyonlarını yapar, serumunu takar, ayrıca bir de hastayla sohbet ederler. Onlar doktorun emirlerinin uygulayıcısı değil, bence sağlık hizmetlerinde hekimin eşit bir parçasıdırlar. Hayatım boyunca bu düşüncelerimin savaşını verdim çalıştığım hastanelerde. Güneş Umut'tan Şimdi Doğar, sayfa 259-260. 1980 yılının Eylül ayında korktuğum başımıza geldi. Askerler bir darbeli ülke yönetimine el koydular. Bütün partiler, odalar, dernekler geçici olarak kapatıldı. Terör korkusu yerini yeni korkulara bırakmıştı. Tüm toplumsal ve siyasi yapılanmalar altüst olmuştu. Terörün odaklarından biri olarak gösterilen ve saygınlığını kaybeden üniversite, işte o günlerde ne yazık ki bence en büyük darbelerden birini aldı. 12 Eylül Anayasası'nı yapma görevi üniversiteye değil, Milli Güvenlik Konseyi'nin emirlerine uyarı bir grup öğretim üyesinin sorumluluğuna bırakıldı. Zaten 27 Mayıs darbesi sırasında 147'ler olayından dolayı üniversitelerde bozulma başlamış, birçok değerli öğretim üyesinin askere gammazlanarak görevlerinden atılmasıyla içten içe bir çürüme yaşanmış, kurum saydamlığını kaybetmişti. Şimdi bizi daha da zor günlerin beklediği besbelliydi. Ne yazık ki üniversite, sivillerin hazırladığı anayasanın bize bol geldiği gerekçesiyle ortadan kaldırmasına karşı koyamadı. Oysa sağ politikalara karşı tavır alıp söz söylemesi gereken en önemli kurumdur üniversite. Aklın, bilimin sözcüsü olmalıdır. Üniversite akıl ve bilimle siyasetçilere yol gösteremezse yapılan hatalarda onun da payı olur. Güneş Umut'tan Şimdi Doğar, sayfa 175. Üniversitenin suspus olduğu, sistemin tek tip öğrenci yetiştirmeye başladığı bir dönemde yaşamaya başladık. Gençlere sadece bir mesleğin teknik yanları öğretilmeye başlandı, ama çağdaş düşünen, tartışan, kendini ifade edebilen, onuruna sahip, eşitlikçi bir insan olabilmeli için gereken donanım verilmedi. Bir mesleğin toplumla bağlantıları, ülke kalkınmasındaki ve uluslararası ölçütlerdeki yeri ihmal edildi. Hayat öyle ya da böyle devam ediyordu. Ben her zamanki gibi işten başımı kaldıramıyordum. Elazığ'daki cüzam hastanesinin iyileştirilmesi gündemdeydi. Sık sık Elazığ'a gidiyordum. Dermatoloji ana bölüm başkanı olduktan sonra Van'da cüzam taramalarını başlatmıştım. Öğrencilerimi örgütlemiş, köy köy geziyor, ülkedeki cüzamlı sayısını saptamaya, hasta olanları tedavi etmeye, cüzamlarla aynı evlerde yaşayanları korumaya çalışıyordum. İşime odaklanmadığım, başka şeyler düşünmeye vakit bulduğum zamanlar ise memleketteki gelişmelere çok canım sıkılıyordu. Bütün bu kargaşanın, koşuşturmanın ve endişenin arasında beni mutlu eden ve huzur veren, yeniden mektuplaşmaya başladığım Ali'nin dostluğu oldu. Cevdet'ten boşandıktan kısa bir zaman sonra aramıştı beni, nereden duyduysa boşandığımı. Hatırımı sormuştu. Telefonu kapatmadan uzun uzun konuşmuştuk. Sonra bir akşam hatıralara dalmış düşünürken bir sayfa kağıt çekmiş, geçmiş günlerin nostaljisine ilişkin duygularımı yazmıştım. Yazdıklarım önce bir sayfa, sonra üç, derken beş, altı, on sayfa olmuştu. Bir nevi geçmişle hesaplaşmaydı adeta. Bir süre başucumdaki çekmecede durmuştu mektup. Atmamıştım. Bir gün hastaneye götürdüm mektubu ve postalanacakların arasına koydum. Yanıtı hemen geldi. İnsanların birbirine mektup yollamayı unuttuğu bir çağda ne hoş oluyordu bir dosttan halini, ahvalini, düşüncelerini anlatan bir mektup almak. Elbette gençliğimizde olduğu sıklıkta değil, ama yılda birkaç kez yazışıyor, ara sıra da telefonla konuşuyorduk. Bana gençliğimi, öğrenciliğimi, baba evimi ve Kandili'yi hatırlatan kaya gibi sağlam bir dosttu Ali. Zaman içinde uzaktaki vazgeçilmezim olacaktı. Bir akşam mutfakta çocukların akşam yemeğini hazırlarken radyoda yine maçlar çalıyor. Ben de bazılarını ıslıkla eşlik ederek sıkıntımı dağıtmaya çalışıyordum ki birden çocukluğumuz boyunca kardeşlerimle bir ağızdan bağıra çağıra söylediğimiz ve pek sevdiğimiz 10. yıl marşını çalmaya başladılar. Çıktık açık alınına 10 yılda her savaştan. Patatesleri tepsideki etin etrafına dizdim, tepsiyi fırına verdim, ellerimi yıkayıp pırladım, mutfağın duvarında asılı saati marif takviminden o günün yaprağını koparmak için uzandım ve tarihi görünce radyodaki şarkıya çıktıkı çıktıma çevirerek şarkıya yüksek sesle eşlik etmeye başladım. Çıktım açık alınına, girdiğim her savaştan. Gerçekten girdiğim her savaştan açık alına çıkmış mıydım? Geriye doğru düşünmeye başladım. İki kez vereme yakalanmama rağmen fakültemi bitirebilmişim. İç sahasımı yapmışım. Yürümeyen evliliğimi cesaretle sona erdirmişim. Zaman içinde çocuklarımı yanıma almışım. Bursumu kazanıp İngiltere'ye gitmişim. Bir yılın her saatinden, her anından istifade etmiş, öğrendiklerimi değerlendirmiş, doçent olmuşum. Çapa'da doçent kadrosuna geçmişim. İkinci yabancı dilimi mükemmelleştirmek için 4 aylığına Fransa'ya gittiğimde dil öğrenmekle kalmamış, lepra çalışmaları da yapmışım. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi cüzam pavyonlarında çalışmaya başlamışım. Bir arkadaşımla Şişli'de ortak muayenehane açmış, yürütememiş, çocuklarımla birlikte yine Şişli'de bir küçük daireyi kiraya çıkmışım. Taksitle 68 bin liraya ilk arabamı almış mıyım? Almışım. Aldığım gece arabayı evimin önünden çalmışlar ama 10 gün sonra da dolap doydu bulmuşlar. Ne gam. Çocuklar televizyon seyretmek için mahalledeki evlere dolaşmasınlar diye Aygaz marka televizyonu almışım ama başta Gökşin ve küçük kardeşim Gündüz olmak üzere herkes bu televizyon Aygaz'da mı çalışıyor diye alay edince götürüp Profilo marka ile değiştirmişim. Çocukların her hafta bisiklet kiralamalarından bıkıp birer de bisiklet almış mıyım onlara? Efendim, bu arada bir de ünlü bir heykeltıraşla evlenmiş, evliliğim 2. yılını dolduramadan ama dost kalarak birbirimizin gözünü oymadan boşanmayı da becermişim. Cüzamla Savaş Derneği'ni kurmuş, cüzam taramalarını başlatmışım. İngiltere Tropikal Hastalıklar Hastanesi'nde Dr. Jobling'de 4 ay çalışmış, gelir gelmez öğrendiklerimi uygulamaya koyulmuşum. Bu koşuşturma içinde tezimi yazıp profesör olmuşum. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Güngör Ertem'in öncülüğünde kurulan Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni müdür olarak atanmışım. İngiltere Dermatologlarının ünlü kulübü Dowling Club'ın onur üyesi seçilmişim. Yetmezmiş gibi dermatolojinin ana bilim dalı başkanlığı atanmışım. Bir de arkadaşım var uzaklarda, beni hep kollayan, düşünen ve asla gönlünden çıkartmayan. 20 yılda her savaştan açık alına çıkmış mıyım? Şüphesiz evet. Aferin bana. Hayatım boyunca hiçbir başarımla böbürlenmemiştim o ana kadar. Belki de kibir eksikliğini evinde babaannemden başlayarak diğer büyüklerinden bir din hocamdan aldığım terbiyeye borçluydum. İyi bir Müslüman olmanın en önemli şartlarından birinin alçak gönüllü olmak, böbürlenmemek olduğu yüreğime kazınmıştı adeta. Buna rağmen sen tut, bir gün marş dinlerken çıktım açık alınla her girdiğim savaştan diye avaz avaz şarkı söyle. Allah'ın gücüne gitti işte. Ana bilim dalı başkanlığında düş kırıklıkları yaşamaya başladım. Benim üstlendiğim işleri en iyi şekilde yapabilmek gibi bir takıntım vardı. Başkanlığa getirildiğim zaman da burada neler yapabilirim diye düşünmüştüm. Bölümde herkes çok yorgundu. Herkes fazla mesai yaptığından şikayetçiydi. Hasta kuyrukları oluşuyor. Doktorlar gün sonunda hastaların ancak yarısına bakabildiklerini görüyorlardı dehşetli. Bakım alamayan hasta bir gün sonrayı sarkıyordu. Tıpkı ödenmedikçe büyüyen faizler gibi. Durumu düzeltmek için bir plan yapıp uygulamaya çalıştım. Arkadaşlara ellerine birer kağıt almalarını, yaptıkları tüm işleri saat saat bu kağıda dökmelerini söyledim. Maksadım hastaları randevu ile çağırarak yığılmaya mani olmaktı. Sonra sabah 8'de asistanlar ve hocalarla birlikte bir seminer yaptık. Diğer görüşleri öğrendim. Bir yol haritası çizip uygulamaya koyduk. Sabahları saat 9'da polikliniğimiz açılacak. Randevu ile akşama kadar hasta bakacaktık. Öğlen tatilini kaldırıyorduk. Öğlen saatlerinde herkes nöbetleşe hasta bakacaktı. Yemeğini yiyen gelip nöbeti devralacaktı. Böylelikle bir hoca ve 5 asistan günde 100 hastaya bakabilecektik. Kurduğum sistem bir süre yürüdü. Sonra orta yaşlı ve yaşlı doktorlar şikayet etmeye başladılar. Rahatlığa, gevşekliğe alışmışlardı. Disiplinli çalışmayı kaldıramıyorlardı. Hocaların bu davranışları asistanlara da sirayet ediyordu. Arkamdan terör estiriyor diye söylenenler olmuş. Bunu duyunca üzüldüm elbette. Ben Osman Yemni hocadan alıştığım şekilde özveri gerektiren dinamik bir çalışma sistemi oluşturmuştum. Benim bildiğim, alıştığım çalışma temposu ve felsefesi buydu. Hastayı geri göndermemek. Ama arkadaşlarım bu tempoyu kaldıramamışlardı. Alıştıkları tarzda ana bilim başkanlığı yapacak başka doktorlar vardı. Görevi almasını bildiğim gibi bırakmasını da bilirdim. Onlarla uyumlu bir beraberlik kuramayınca başkanlıktan istifa etmeye karar verdim. Hekimlik mesleğini seçen insanların özveriden kaçmaları ne büyük bir yazıktır. Dünyada binlerce meslek ve iş dalı vardı. Fedakarlık etmekten gocunanların bu meslekten uzak durmaları gerektiğini düşünmüşümdür hep. Çünkü hekimlik acılara eğilmektir, acıları dinlemektir, acıları dindirmektir. Sonsuz özveri ister. Lepra hastanesine başhekim tayin edildiğimde bakanlık bana ancak tek bir ay için ödeme yapabilmişti. Sonra bu paranın verilemeyeceği anlaşıldı ve ödeme kesildi. Ne başhekimliğimden ne de diğer ek görevlerimden bir kuruş para almadım. Para alamıyorum diye görevden çekileydim. Kim bilir kaç hasta bakımsız, sahipsiz kalırdı. Bir hekimin en büyük ödülünün manevi getirileri olduğuna inanırım. Para kazanmak, zengin olmak istemek çok güzel bir duygu ama bunu isteyenler ticaret yapmalı. Bir başka büyük yazık da zamanı ve emeği doğru değerlendirerek kullanamamaktı. Oysa zaman ve emek doğru kullanılabilse ne çok iş yapılabilirdi. Kliniğimizde histopatolojiyi kurmuştuk mesela. Dünyanın pek çok yerinde yapıldığı gibi kendi biyopsilerimizi kendimiz yapıyor, bünyemizde değerlendiriyorduk. Ama olmadı, arkadaşlar bu işleri tekrar patolojiye döndürdüler. Laboratuvarımız kapatıldı. Oysa orası düzeyli bir araştırma kaynağı olabilirdi. Ayrıca bir de cinsel ilişkiyle buluşan hastalıklar merkezi kurmuştuk. Bu merkezimizde mikrobiyoloğumuz ve kadın doğumcumuz vardı. Her öğle saatinde hastaların telefonla başvurularını alıyor, hastaları bilgilendiriyor, gerekirse muayeneye çağırıyorduk. Diğer bölümler bu projemize hiç sıcak bakmadılar. Bir üroloji hocasının telefonla cinsel tedavi olur muymuş diye bizimle dalga geçmesini dönmüş gibi hatırlarım. Oysa biz derdini yüz yüze anlatmaya çekinen utangaç hastaları bu sistemle muayeneye yönlendiriyorduk. Telefonla muayene olmayacağını biz de biliyorduk elbette. Dünyada bu iş yaygınlaşırken bizdeki olumsuz tutumlardan dolayı önce telefon nöbetlerimiz kalktı, sonra hizmet eski canlılığını kaybetti ve gitti. Allah'tan bu ara hayatıma sevinç katan başka olaylar oluyordu. Çınar tıbbiyeyi bitirmiş, mecburi hizmetini yapmaya hazırlanıyordu. Ben yine oğlum için kimseden torpil isteyemedim. Kurada Hakkari'yi çekti, mecburi hizmetini Uludere'de yaptı Çınar. Bir anne olarak üzüldüğümü, telaşlandığımı itiraf etmeliyim. Ama Doktor Türkan Saylon olarak çok sevinmiştim. Çünkü benimle aynı branşı seçen oğlum, benim tecrübelerime erken yaşta sahip olacaktı. Cüzamı yöresinde görecek, memleketinin en kötü şartlarını yaşayarak tanıyacaktı. Onun orada, o şartlarda geçireceği bir yılın deneyimini ona 10 yıl boyunca hiç durmadan anlatsam tüm ayrıntılarıyla aktaramazdım. Çınar mecburi hizmeti sırasında bitlendi, pirelendi, yokluğun, yoksulluğun ve cehaletin ne olduğunu öğrendi. Döndüğünde bambaşka bir Çınar'dı. Sonra Çınar evlenerek Almanya'ya yerleşti. Biz Çağlayan'la baş başa kaldık ve birlikte yaşamaya devam ettik. Bu yüzden Çağlayan'la pek çok anlatmaya değer komik anım var benim. Bir keresinde Muğla'ya bir seminere davet edilmiştim. Çağlayan'ın tatiline denk gelmişti. Seminere giderken onu da yanıma aldım ama bir taraftan da düşünüyordum. Çocuğun saçları neredeyse omuzlarına değecek kadar uzun. Kılık kıyafeti ise tam bir hippie. Genellikle bir yere konuşma yapmaya gittiğim zaman gittiğim yerin resmi erkanlarıyla bir araya geliyorum. Kaymakamlar, valiler, Çağlayan'ı bu haliyle nasıl kabul edecekler? Ama yapacak bir şey yoktu. Çocuğa gel demişim bir kere. Kalktık gittik. Tam da korktuğum gibi vali bizi makamına davet etmez mi? Orada bir terslik olmadı. Fakat sonra bizi arabalarla Fethiye'ye götürdüler gezmeye. Vali de yanımızda olduğu için Fethiye'deki resmi heyet bizi karşılamaya gelmiş. Arabalardan indik. Çağlayan en sona kalmış. Ala'yı sevmediği için biraz beklemiş olmalı arabada. Biz korumaların arasında yürümeye başladık. O da bize yetişmek için peşimizden koşmuş. Birden arkamızda bir vaile koptu. Çağlayan, bırakın beni yahu diye bağırıyor, bir de ne göreyim, benim saçlı sakallı oğlumu korumalar terörist diye yakalamış hırpalıyorlar. Uzun saçları hayatı boyunca sorun çıkartmıştı oğluma. 11. ayrımın sonu, sayfa 227.